Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 36. ayrım. Nemek, loş locaların arasından hızla ilerledi. Localardaki tek ışık masanın üzerinde, kanapelerde oturan silüetlere buharımsı bir yaratık görüntüsü veren mor bir lambaydı. İlk baraj, fazla göze çarpmayan bir kapının önünde, abanoz renkli örgüleri başındaki bonenin altından fırlayan dev gibi bir adamdı. Koluna gotik harflerle "Benden kork" dövmesi yaptırmış ve karanlığa rağmen güneş gözlükleri takmıştı. Nemeyi görünce selam verdi ve elini kapının tokmağına koydu. Brolin, rehberinin deve bir şeyler söylediğini duydu. "Benimle beraber rehberlik ediyorum. Temiz biri." İri yarı adam Brolin'e döndü ve kapıyı açmadan önce başıyla selam verdi. "İyi akşamlar beyler." Kapının ardındaki merdiven dik ve dardı. Basamaklardan saldırgan bas ekoları yükseliyordu. Aşağıda çıplak kadınlar, şehvetli koreografilere uyarak mahremiyetlerini gözler önüne seriyor, seyircilerin yukarısında, plexiglastan yapılmış bir zeminde, ağızlarını şeffaf plastiğe yapıştırmak için iskemlelerin üzerine tırmanmış erkeklerin birkaç santim ötesine vücutlarıyla sürtünüyorlardı. Ve sadece bir uçtan diğerine geçmek için gerekli 2 dakikada Brolin, İki alışverişe tanık oldu. Genç bir kadın ona göz kırparak bir hap yuttu. Burada Brolin'i özgürce uyuşturucu satışından daha çok müşterilerin arasında kadınların varlığı şaşırtmıştı. Bir sonraki bölüm ona başka sürprizler hazırlamıştı. Sahnelerin ve kafeslerin çevresine yapışmış kalabalığın ortasında 3 erkekle 2 kadın bir body piercing gösterisini açık arttırmaya çevirmişlerdi. Ameliyathane metalinden halkalar, kaşlarından diz çukuruna kadar bütün vücutlarını kaplıyordu. 5'i de halkalarından tavana asılmış, piercinglere takılmış ucu çengelli zincirler deriyi iğrenç biçimde çekiyordu. Zeminin en az 2,5 metre üstünde ve dengedeki 5 zavallı, makaralar sayesinde havaya süzülüyorlardı. Seyircilerin onları hareket ettirmek için ayaklarının ucuna yükselmeleri ve parmaklarıyla hafifçe itmeleri yeterliydi. Sanatçıların kalçalarının üzerindeki deri, kancaların bütün ağırlığı taşıdığı üçgenler oluşturmuştu. Kıçlarında, sırtlarında ve kollarında da. İnsan cildi öylesine çekiliyordu ki, her itişte sanki halkalardan biri deriyi yırtacak gibi oluyordu. Karnı yukarıya dönük olan asılan erkeğin aletinde de bir halka vardı ve adamın kamışını kaldırıyor, koparacak gibi çekiyordu. Kadınlardan biri, aynı marifeti göğüsleriyle yapmış, halkaları şekilsizleşmiş memelerine saplamıştı. Havaya asılmış bu ızdırabın karşısında, kalabalık avaz avaz bağırıyordu. Tuvaletleri geçince, Nemek, birincinin tıpatıp aynısı ikinci bir nöbetçinin elini sıktı. Bu kez konuşma biraz daha fazla sürdü. Kapıdaki gardrop, Nemek'in Brolin'i iyi tanıdığından ve ona sonuna kadar güvendiğinden emin olmak istiyordu. Eşikten sonra yeni bir merdiven. "Böyle kaç metreye ineceğiz?" "Çok derine," dedi Nemek ciddiyetle. "Bu kulüpte nasıl bu kadar bodrum katı olabiliyor?" "Hey, burası New York dostum. Toprağın altında, yukarıdan daha fazla yer var. Manhattan'ın 6 bambaşka bir kenttir ve geçitlerle doludur. Eski metro tünelleri, terk edilmiş özel hatlar, su dağıtımı yapan birçok şirketin açtığı ve sonradan çoğu unutulmuş dağıtım ağları. Elektrik ve kanalizasyonda da durum aynı. Hepsi az çok eski ama hepsi de terk edilmiş. Bir de Kızılderililerin kazdığı yerler var, ölülerini gömmek için falan. Onların dışında da yüzlerce doğal mağara, fay, çatlak. Bunlara yüzlerce bakım girişini, yüzlerce makine dairesini bir de benim bilmediklerimi ekle. İnan bana, aynı yoldan ikinci defa geçmeden ve burnunu dışarıya çıkarmak zorunda kalmadan bütün adayı en ücra köşesine kadar en az 10 kere gezebilirsin. Kısacası buraya pusulasız ve haritasız birini bırak, öldü bil. Bir zamanlar mafyanın can sıkıcı cesetlerden kurtulmak için Red Hook'u vardı. Şimdi çeteler Manhattan'ın bodrumlarını kullanıyor. Buraları doldurmak istesen kentin bütün nüfusu yetmeyebilir. Basamakların dibinde İspanyol tipli ipek gömlek giymiş ufak tefek biri tarafından karşılandılar. Yüzünün cildi yakıcı bir frenginin hasarını taşıyordu. Nemek, ¿cómo está? Çevirenin notu. İspanyolca, nasılsın? Muy bien, Enrique. Çevirenin notu. İspanyolca, çok iyi. Bütün payını okuttun mu dedi Enrique. İşaret parmağıyla baş parmağını para işareti yapmak için sürterken. Kendim için gelmedim, avluya bir müşteri getirdim. Prolin aydınlığa adım atınca Enrique ona başıyla çok ölçülü bir selam verdi. Sağlam biridir, onu iyi tanırım, onun için kefilim dedi Nemek. Enrique'nin çenesi kasıldı. Endişeye sebep yok diye devam etti Broly'nin rehberi. Onu hiç çekinmeden getirdim. Ketum olmak gerektiğini biliyor ve istediğini alacak parası da var. Broly biraz daha yaklaşınca bütün gücü ortaya çıkıverdi. Sanki birden bütün gölgeleri kendine çekiyormuş ve gözlerinin deliciliğini göstermek için onlardan yararlanıyormuş gibi. Benim de gizliliğe ihtiyacım var dedi sakin ve kararlı bir sesle. Enrique onu tepeden tırnağa süzdükten sonra Neme'ye peşinden gelmesini işaret etti. Biraz açılıp kısa bir süre konuştular. Bu sırada Nemek sürekli başını salladı. Enrique tatmin olunca Broly'nin yanına döndü. Tamam şimdi dedi Meksika aksanlı adam. Benimle aşağıya geliyorsun. İşini hallettikten sonra seni kentte bir yere bırakırız. Eğer buraya bir daha dönmek istersen yine Neme'yi bulursun. Buraya sakın yalnız gelme. Eğer tek başına görünürsen, kemiklerini kırıp dışarı atarım. Birlikte sık sık iş yapıp, iyi sonuç alırsak, bir süre sonra yalnız başına da gelebilirsin. Ama sakın tanımadığımız birini getirme. Çenesinin ucuyla Neme'yi gösterdi. Sakın onun yaptıklarını tekrarlamaya kalkma. Sen ve ben dost değiliz. Dost olana kadar da güven falan yok. Onun için rehberlik de yok. Şimdi eğer inmek istiyorsan, sana 50 dolara patlar. Pazarlık yok. Prolin vergiyi ödeyip usulca silahını çıkardı. Üstümde bir de bu var. Genellikle pek yanımdan ayırmam. Tedbir meselesi. Normal. Enrique Glock'la banknotları aldıktan sonra Prolin'in üzerine tepeden tırnağa aradı. Tişörtünü sıyırmasını bile istedi. Üzerimde hiçbir şey yok. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz. Mikrofon, başka silah, verici falan da yok. Temizim. Aldırma aslanım. Sadece güvenliğimiz için. Zaten gideceğimiz yerde vericiler ve o gibi boklar hiçbir işe yaramaz. Emin ol. Tamam, geçebilirsin. Silahını çıkışta verirler. Pekala. Artık bana ihtiyacın yok, ben gidiyorum dedi Nemek. Elini Broly'ne uzatıp. No es posible diye sözünü kesti Enrique. Çevirenin notu. İspanyolca'da mümkün değil. Arkadaşın ayrılmadığı sürece sen de burada kalıyorsun. Felipe sana arkadaşlık eder. Gidip kızları seyredin. Hesaplar benden. Enrique İspanyolca bir şeyler bağırınca, kafası kazınmış, öndeki iki altın dişiyle tebessümü sevimlileşmiş ikinci bir çete üyesi belirdi. Enrique ile İspanyolca bir iki şey konuştuktan sonra kafasını salladı ve Neme'ye izlemesini işaret etti. Yalnız kaldıklarında Enrique, Broly'ne döndü. Gel. Kemerli bir koridordan geçerek öfkeli gürültülerin geldiği bir odaya vardılar. 20 kadar insanın çevrelediği minicik arenanın ortasında, İki köpek hırlayarak birbirlerinin etini kopararak dövüşüyordu. Adamlar hezeyan içinde hayvanlara para yatırıyordu. Bir saate kalmaz buradakiler zifaf gecelerinden daha heyecanlı olur dedi Enrique alayla. Bir saat sonra insan dövüşüne geçiyoruz. Tıpkı gladyatörler çağında olduğu gibi. Böyle bir dövüş izleyebilmek için 500 dolar vermeye hazır bunlar. Bahse girmek değil, sadece seyretmek için. Duydukları Broly'ni hiç şaşırtmadı. Birden içinden Enrique'ye cevap verip bazı insanların bunu yaşadıklarını hissedebilmek için, para kazanmak için ya da sadece zevk için yaptıklarını açıklamak geçtiyse de susmayı tercih etti. Seri cinayetler işleyen katiller konusunun yeri yoktu burada. Oysa antropoda bulduğu kağıtta yazılı olanlara inanırsa Malicia Benz ardında babın ruhuyla buralara gelmiş olmalıydı. Enrique, taş duvarlı bir koridora, tek aydınlığın cızır cızır öten tarihi ampullerden kaynaklandığı daptaracık bir aralığa saptı. Düzensiz ve rutubetten yapış yapış koridor mağaradan çok çatlağı andırıyordu. Eşlikçi sola döndü, birkaç basamak indi ve bir meşalenin önünde durup çakmağıyla yaktı. Alevlerin duvarlarda salınan kızılık, karanlığı belli belirsiz dağıttı. Enrique açıldı ve meşaleyi aşağıya tuttu. Birden çok eski bir kapı beliriverdi. Tozdan bir tüle ve örümcek ağlarına bürünmüş kapının demir kasası ateşi emiyor, cesareti içiyordu. Çünkü kapının ortasında, yüzyıllar önce kazınmış haliyle şeytanın yüzü görülüyordu. Tehditkar boynuzları, safradan parlayan dişleri ve şekilsiz gözleriyle. Enrique tokmağı çekince kapı şeytani bir gıcırtıyla açıldı. Kayaya oyulmuş ve çekingen bir ışığın aydınlattığı ilk iki basamaktan sırtlarını kamburlaştırarak indiler. Umarım Cojenes yerindedir. Hombre, çünkü önden sen ineceksin. Çevirenin notu. Cojenes İspanyolca'da taşaklar. Hombre İspanyolca'da dostum. Dibi görünmez karanlıktan çok uzak bir çığlık yükseldi. Haykırış öylesine gerçekti ki Broly'nin sırtı ürperdi. Enrique kenara çekilip yol verdi. 58. Sheriff Murdock kentin kuzeydoğusunda medeniyetin sınırında oturuyordu. Önce çukurlarla dolu bir yolu, ardından incecik bir derenin üstündeki köprüyü geçmek, sonra da son virajı bir seferde dönmek için açıktan almak gerekiyordu. Annabel ve Taylor Sheriff'in peşinden gelerek ötekilerin uzağında, dikmelerini yıldızsız göğe uzatmış eski bir ahşap eve vardılar. Evi çevreleyen ceviz ağaçlarının dalları hemen her yöne yayılmıştı. Tepenin yamacındaki evi çevreleyen koruluğun içinde rüzgarın ızdıraplı soluğu duyuluyordu. "Yolun durumu için özür dilerim," dedi Murdock arabalardan indiklerinde. "Onarım gerektirdiği ve böylesi korkunç bir yolun sonunda olduğu için alabildim burayı. Ama büyük ve kişilikli. Çok kar yağıp dona çektiğinde, ana yola kadar yürüyerek gidip yardımcılarımdan birinin gelip beni almasını beklemek zorunda kaldığım oluyor." Başlamakta olan tipinin rüzgarlı dilinden donan Annabel, Sheriff'in ardından seyirtti ve ısınana kadar birkaç dakika boyunca kalın ceketini çıkarmadı. "Siz salona yerleşin. Ben de fırınla ilgilenmeden önce size sıcak şarap getireyim." Koruluğa bakan balkona açılan kapıların bir tarafında yemek masası bulunan uzunlamasına bir odaya girdiler. Eşyalar sağdan soldan toparlanmıştı. Kısacası soğuk görünüşlüydü ve en ufak bir özellikleri yoktu. Üzerinde sigara tablası ile televizyonun uzaktan kumandası olan sehpa, üst üste konulmuş birkaç etajere yerleştirilmiş kitaplar, bir de üzerinde telefon ve lambanın bulunduğu bir komodin. Ne bir fotoğraf, ne yeşil bir bitki, herhangi bir evcil hayvan izi de yoktu. Her şey yokluğun belirtisini taşıyordu. Burası ancak çoğunlukla vaktini dışarıda geçiren bir erkeğin sığınağı olabilirdi. Annabel, Sheriff'in kararlı bir bekar mı olduğunu, yoksa kentte bir kadınla aşk yaşayıp yaşamadığını merak etti. "Bundan sana ne?" diye kendini azarladı. Acı acı gülümseyerek kendini o öteki bekarı düşünmekten alamadı. Neredeyse insan yıllar geçtikçe yalnız ruhların sayısının arttığını sanacaktı. Sanki yalnızlığımız yoğunlaşmadıkça ortalama hayat süremiz uzamayacakmış gibi. Taylor dosya yığınını masanın üzerine bıraktı. "Keyifli bir gece geçirmemiz için." Jack dışarıyı görebilmek umuduyla balkon kapısının yanına gitti. Başını avuçlarının arasına aldı. "Kar yağmaya devam ediyor. Umarım yarın burada mahsur kalmayız." Eric Murdock birkaç dakika sonra yeniden göründü. Beyaz tişörtünün üzerine bir kazak geçirmiş, bu da üniformanın verdiği ciddiyeti biraz olsun kaybettirmişti. Elindeki tepsiyi masanın üzerine bırakınca, herkes sıcak şarap bardaklarını avcuna alıp ellerini ısıtmaya başladı. Odaya hakim olan sessizlikte, yaşlı evin sayısız gıcırtısı ve arada bir de olsa rüzgarın pencerelerdeki dev soluğu duyuluyordu. Ana koridordaki saatin tiktakları, boşlukta zamanın ağını örüyordu sanki. "Yorgun görünüyorsunuz, her ikiniz de," dedi Murdock. Jack başını salladı. "Bu iş 10 gün önce başladı. Hiç dinlenmeden 10 gün. Adamı yoruyor." Gözlerini dumanı tüten şaraba dikmiş, Annabel bir şey söyleyemedi. Ama tümüyle aynı fikirdeydi. Bu son haftada yaşadıklarıyla 10 yıl daha yaşlanmıştı. "Peki bu baba bulunca ne yapacaksınız?" Murdoğ'un sorusu Taylor'ı güldürdü. "Bana kalsa ben tekerlek işkencesi uygulardım ya. FBI'ın bunu kabul edeceğini sanmam. Eğer katilin olduğu kesinlik kazanırsa, muhtemelen sonu ölüm hücresi olur. Hayır, aslında mesele bu değil. Bizim asıl halletmemiz gereken sorun, kaçırdığı insanların hala hayatta olup olmadıklarını, hayattalarsa nerede bulunduklarını anlamak. Aksi halde kendimizi dipsiz bir karmaşanın içinde buluruz. Kimse bir Piros zaferi istemiyor. FBI'ın herifi kıstırdığını ve evinde kimsenin bulunmadığını bir düşünün. Federaller serttir. Yine de tutuklama sırasında adamın anlamadıklarını varsayalım. Eğer bab suskunluğunu korursa, son rehinelerin nerede olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Rehine mi? O insanların rehine olduklarını mı düşünüyorsunuz diye şaşırdı Murdoch. Hayır dedi Annabel sertçe. Bütün bu insanları belli bir nedenle kaçırıyor. Ne olduğunu bilemiyorum tabii ama bütün bu yaptıklarının amacı para ya da güvenlik garantisi değil. Öte yandan Jack'in hakkı var. Eğer Bob yakalanır da evinde kimse bulunamazsa, işte o zaman kurbanların ölümüyle sonuçlanacak çok uzun bir geri sayıma başlayacağız demektir. Çünkü şu anda işlerinde hala hayatta olanlar var. Bunu adım gibi biliyorum. Bir karton dosyayı almak için masanın üzerinden uzandı ve dosyadan bir sürü fotoğraf ile yazıcıdan çıkmış belge çekti. Bakın diye devam etti. Yine kaçırılma tarihleri ile fotoğrafların üzerindeki tarihleri karşılaştırırsak, her ikisinin arasında birkaç hafta hatta bazen birkaç ay olduğunu görüyoruz. Ta başından beri. Sürekli olarak bir, bazen de iki kişiyi alıkoymuş. Spencer Lynch sadece bir çaylaktı. Baba gelince kurbanlarını yanında canlı alıkoyabilmek için ne gerekiyorsa yapmış. Nerede mi? İşte asıl soru bu. Şerif Murdoch omuzlarını kaldırdı. Bu öğleden sonra bana Shapiro'nun evinde hangar görüntüsü verilmiş, gizli bir bölme olduğunu anlatmıştınız. Orası olabilir pekala. Hayır, orası çok soğuktu. Kimse o hangarda uzun süre hayatta kalamaz. Orada sadece bir tek kadavra bulduk. Eğer cesedi böyle adlandırmam doğruysa. Lucas o gizli bölmeyi kurbanlarına işkence etmek, ırzlarına geçmek ve muhtemelen öldürmek için kullanıyordu. Eğer birini öldürmeden birkaç hafta boyunca canlı tutmak istiyorsa, o zaman başka bir yeri olmalı. Babın bütün kurbanlarını sakladığı yer. Her türlü yerleşimin uzağında böylesi bir mekan oluşturmak tek başına çok güç. İkisinin aynı sığınaktan yararlandığına bahse girerim. Murdoch kollarını göğsünde kavuşturdu. Söylenenleri düşünürken dudaklarını büzüp başını salladı. Sonunda ayaklandı. Gidip yemekle ilgileneyim. Rica ederim istediğiniz gibi yerleşin. Bunları nereye isterseniz koyabilirsiniz dedi. Dosyaları işaret ederek. Yemekten sonra size yardım ederim. O zaman her şeyi baştan inceleriz. Kar taneleri rüzgarda karmakarışık uçuşurken fırında sığır etiyle Murdoch'un et suyu ve soğanla kızarttığı patatesleri yediler. Eğer iddia ettiği gibi benzersiz bir polis olmasaydı, ahçılıkta ustalığa teğet geçtiğini kabul etmek gerekirdi. Soruşturmayla ilgisi olmayan konulardan konuştular ve yemek ilerledikçe Annabel, sinirleri üzerindeki düğümün çözülmeye başladığını hissetti. Bir şerifin Philipsburg'daki hareketli hayatıyla ilgili anekdotlar, New Yorklu iki polisi kahkahalarla güldürdü. Karınları iyice doyunca, Annabel ile Taylor, Murdoch'un sunduğu hazmettirici içkiyi memnuniyetle kabul ettiler. Genç kadının gözleri, 67 kurbanın fotoğrafını içeren dosyaya takılıncaya dek, içkilerini sessizce yudumladılar. Başlangıçta çekinerek, sonra kendilerine daha fazla güvenerek çalışma yöntemi ve kurbanların biyografileri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bir kez daha kurbanlar arasında ilişki kurmaya çalıştılar. Bütün güçlük buradaydı. Ellerinde olayları anlayacak kadar çok bilgileri ve bir profil çıkarmaya yeterli malzemeleri olmadığını düşündü Annabel. Gözlerinin önünde Broly'nin yüzüyle. Başta Lynch'in evinde bulunanlar bütün kurbanların fotoğraflarını önüne, masaya yaydı. Her birinin yanına da kaçırılmadan öncesine ait ve kaçırılanların yakınlarınca verilmiş birer fotoğraf koydu. Genç dedektif, isimleri, yaşları bir kez daha taradı. Bob'un kafasından neler geçtiğini anlamaya çalıştı. Masanın öbür ucunda, Taylor ve Murdoch, Larkmont Parkı'nda bulunan kızcağızın otopsi raporunu didik didik ediyordu. Annabel, işaret parmağını fotoğrafların üzerinde gezdirdi. Neden sen? Ya sen? Brolin doğru görmüş. Bob ve çetesi başlangıçta belirli bir düzen izlemiş. Bir yaş dilimi sonra bir diğeri. Bir ırk ya da cinsiyet. Sonra iki kız kardeş. Bir ana oğul. Sonunda da bütün bir aile. Aralarda da hemen her şey karmakarışık. Şuradan buradan. Sanki kimi seçeceklerini bilmiyorlarmış gibi. Neden? Masanın bir ucundan diğerine uzanmış bütün o gözlere baktı. Söyleyin bana. Annabel, önce çarpılmış yüzlere, ardından gülümseyen yüzlere baktı. Aldırmazlıkla acıyı, hevesle umutsuzluğu karşılaştırdı. Gizemin anahtarı neredeyse elindeydi. çözüm hemen orada önündeydi. Adını koyamadığı ama düzeni bozan bir şey. Artan bir gerginlikle fotoğrafları birbiri ardından karşılaştırırken ağzı açılıverdi. Peki ya nasıl olmuş da bunu daha önce görmemişti? Bir fotoğraftan diğerine bu ani değişimi. Ortağındaki hareketliliği fark eden Jack kafasını kaldırdı. Ne var? Ne oluyor Anna? Annabel fotoğrafları ikişer ikişer peş peşe kaldırıp bakıyor, tarihleri karşılaştırıyordu. Anna, genç kadın elinde tuttuklarını bıraktı ve tek bir bakışla diğer tüm fotoğrafları taradı. Sanki düş görüyormuş gibi gözlerini yavaşça yumup yeniden açtı. Jack diyebildi güçlükle. Galiba anlamaya başladım. Cevap ta başından beri gözlerimizin önündeymiş. Şu fotoğraflara bak Jack, inanılmaz. 36. ayrımın sonu. Sayfa 338. Devamı 37. ayrımda.